İkinci Tarihler kitabının 15. bölümüne geldik. Bu bölümün konusu Peygamber Azarya'nın yüreklendirmesidir. Ruhsal uyanış yolunda geçilmesi gereken 3 yol ya da 3 köprü vardır. Şimdi ilk köprüye geliyoruz. Bu köprü Tanrı sözünü bilme köprüsüdür. Tanrı'nın ruhu Obedoğlu Azarya'nın üzerine indi. Azarya, Kral Asa'ya gidip şöyle dedi. Ey Asa, ey Yahuda ve Benyamin halkı beni dinleyin. Rab'le birlikte olduğunuz sürece o da sizinle olacaktır. Onu ararsanız bulursunuz. Ama onu bırakırsanız o da sizi bırakır. İsrail halkı uzun süre gerçek Tanrı'dan, eğitici kahinlerden ve yasadan uzak yaşadı. İkinci Tarihler kitabının 15. bölümün ilk 3 ayeti böyle diyor. Günümüzde inanlılar topluluğunda yeterli kutsal kitabın öğretişinin olmaması işin trajik kısmını oluşturur. Ne yazık ki benim uzun yıllardan beri gözlemlediğim, gördüğüm, yaşadığım şu ki Mesih imanlıları dünyanın her yerinde genel olarak gerçekten de kutsal kitap bilgileri oldukça az insanlardır. Her nedense Tanrı sözüne gereken önemi verip o söz üzerinde yeterince durup çalışmıyorlar. İşte bu işin hüzünlü tarafıdır. Sadece bu değil, önde olan kimseler de Rabbin sözünü yeterince öğretmiyorlar. Almıyorlar ve veremiyorlar. Daha fazla vaize ihtiyacımız olmadığını içtenlikle söylemek istiyorum. Onları muz gibi düzinelerle alabilirsiniz. Kutsal kitap öğretmenleri azdır ve kutsal kitabı öğretenlere ihtiyaç vardır. Asa'nın döneminde de onlara ihtiyaç vardı. Onlara öğreten bir kahinleri yoktu. Kahinler ve Leviler vardı. Diz boyu kahinler ve Leviler vardı ama öğreten bir kahinleri yoktu. Şimdi nasıl öğretebileceksin? Eğer kendin öğrenmezsen, yeterince bilgiye sahip olmazsan, Tanrı sözünden söz ediyorum, o zaman ne verebileceksin? Hiçbir şey. Her zaman yüzeysel kalacaksın. Ve kiliselerin batı dünyasında olsun, ülkemizde olsun, inanlılar topluluğunun yüzeysel kalmasının nedeni budur. Sonuç olarak insanlar gelişmedikleri sürece yasasız kalırlar. Ya da imanda büyümezler, gelişmezler. Tanrı'nın sözünden mahrum kalırlar ve ikinci tarihlerde okuduğumuz olay da budur. Ama diyor, sıkıntıya düştüklerinde İsrail'in Tanrısı Rab'be döndüler, onu arayıp buldular. 4. ayet. İşte çok yalın ve bir o kadar da karışık bir şey. Kardeşim, Tanrı ile iş yapmak isterseniz, Tanrı sizinle iş yapmak isteyecektir. İnsanların çalışmaya gayret ediyorum, dua etmeye çalışıyorum, bunu yapmak için gayret ediyorum ama bir yere varamıyorum dediklerini işitiyorum. Bak dostum, kimi kandırıyorsun? Böyle söylediğin zaman Tanrı'yı yalancı çıkardığını size söylemek istiyorum. Evet, sizlere verecek bir haberim var. Tanrı asla yalancı değildir. Tanrı beni ararsanız ben buradayım der. Tanrı ile iş yapmak isterseniz Tanrı sizinle iş yapmak istiyor, isteyecektir. Yüreğinizi araştırın dostum. Tanrı'nın sözünü gerçekten bilmek isterseniz o zaman Tanrı'nın sözünü de yiyeceksiniz, okuyacaksınız. Bunu samimi bir yürekten istediğiniz zaman da Tanrı sizinle hazır olduğunuz herhangi bir zamanda buluşmaya hazırdır. İkinci Tarihler 15-5-7 ayetleri şöyle diyor. O günlerde yolcuların güvenliği yoktu çünkü çevre ülkelerde yaşayanların tümü büyük kargaşa içerisindeydi. Ulus ulusu kent kenti ezmeye çalışıyordu çünkü Tanrı onları çeşitli sıkıntılarla tedirgin ediyordu. Ama siz güçlü olun, cesaretinizi yitirmeyin, yaptıklarınızın karşılığını alacaksınız. Asa Tanrı'ya dönmeye başlıyor. Bu peygamber onu bu durumda yüreklendirir ve neden bu kadar çok sorunları ve dertleri olduğunu açıklar. Şimdi peygamberin mesajının Yahuda'ya olduğu kadar bizim için de geçerli olduğunu burada size söyleyeyim. Yetkiden bahsetmiyorum. Ama Tanrı'nın sözünü çalışınca, Tanrı'nın sözünü okuyunca, Tanrı'nın sözü üzerinde yeterince durunca, onu düşününce ve onun burada bu insanlarla nasıl uğraştığını görünce insanoğlunun sorunlarının kökünün aynı olup olmadığını merak ediyorum. Akıllı gençler gelişmiş ülkelerin merkezlerindeler ve aptalca kararlar veriyorlar. Böylesine akıllı gençler nasıl olur da böyle aptalca kararlar verebilir? Neden düzeni sağlayamıyoruz? Neden barışa sahip olamıyoruz? Bugün neden böyle bir yasasızlık vardır? Neden bu kadar adaletsizlik vardır? Tanrı'nın sözüne dayalı şu sözleri söylemek istiyorum. Tanrı bırakılmıştır. Hristiyan dünyasındaki çevrelerinde Tanrı yoktur. Akıllı gençler olduğu için Tanrı'ya ihtiyaçları olmadığını düşünüyorlar. Dostum, yaşadığımız şu saatte ulusların, kim olursa olsun, gerçek anlamda o diri Tanrı'ya ihtiyacı vardır. Asa bu sözleri peygamber Oded'in oğlu Azarya'nın peygamberliğini duyunca cesaret buldu diyor 8-9. ayetler. Yahuda ve Benyamin topraklarından Efraim'in dağlık bölgesinde ele geçirdiği kentlerden iğrenç putları kaldırdı. Rabbin tapınağının giriş bölümünün önündeki Rabbin sunağını onardı. Efraim'den, Manasse'den, Şimon'dan gelen birçok İsrailli Tanrısı Rabbin Asa'yla birlikte olduğunu görünce onun tarafına geçti. Asa bu gelenlerle Yahuda ve Benyamin halkını bir araya topladı. Ne yapıyor bu insanlar? Tanrı'ya dönüyorlar. Evet, Tanrı'ya dönenler her zaman olacaktır. Asa'nın krallığının 15. yılının 3. ayında Yeruşalim'de toplandılar. Yağmalamış oldukları hayvanlardan 700 sığırla 7000 davarı o gün Rab'be kurban ettiler. Bütün yürekleriyle, bütün canlarıyla atalarının Tanrısı Rab'be yönelmek için antlaşma yaptılar diyor 2. tarihler 15-10-12 ayetler arasında. Fark ettiğiniz gibi bu insanlar ilk köprüyü geçiyorlar. Dolambaçlı yollardan gitmeye çalışmıyorlar. Tanrı'nın sözünün öğretişine geldiler. Tanrı'ya dönüyor ve onu bütün yürekleri ve canları ile arıyorlar. Bu ruhsal uyanışın her birinin niteliğini gösterir. Tanrı'nın sözüne dönüş vardır. Tanrı'nın sözüne dönüş olmadan ruhsal bir uyanışın hiç olmadığını söyleyecek kadar cesaretim vardır. Kutsal kitabın etrafında dolambaçlı bir yol yoktur. Onun yerini tutabilecek hiçbir şey yoktur. Uyanışlar olduğu dönemlerde Avrupa'da Tanrı'nın sözü etrafında olmuştur bu uyanışlar. Örneğin Wesley kutsal kitabı her sabah 3 dilde okudu. Modi ve zamanındaki büyük ruhsal uyanış, büyük kutsal kitap enstitüsü hareketine kadar gitti. Bu enstitü Tanrı'nın sözünün çalışıldığı en büyük hareketlerden biridir. Ama günümüzde ölüyor. Neden? Çünkü Tanrı'nın sözünden uzaklaşıyorlar. Tanrı'nın sözünü ciddiye almıyorlar. Tanrı'nın sözünü yeterince okumuyorlar. Tanrı'nın sözünü yüzeysel olmanın ötesinde bilmeliyiz. Doğru sözcüklerden oluşan suni bir kelime hazinesinden daha çoğuna ihtiyacımız var. Ruhsal uyanış, eyleme, hizmete ya da yönteme bağlı değildir. Tanrı'nın sözünün bilinmesini ve sevilmesini gerektirir. Çağımızda Tanrı'nın kullandığı hareketler ve müjde yayıcıları var. Ama ben Tanrı'nın sözüne dayalı çalışmaları üstün bir şekilde yapmadıkları için rahatsızlık duyuyorum. Temel Tanrı'nın sözüdür. Bu temel alınmadıkça yapılan işler yüzeysel kalacaktır. Yapılan ruhsal çalışmalar yüzeysel kalacaktır. İmanlılar yüzeysel kalacaktır. Bu hareketleri ve Tanrı'nın sözünü çalışan bazı okullarımızı bile anlamada güçlük çekiyorum. Batı dünyasından söz ediyorum. Dostum, gerçek bir ruhsal uyanışı kutsal kitap bilgisine dayanmadığı takdirde yaşayamayız. Ruhsal uyanışın gelmesini umuyorum. Bunun, yani Tanrı sözünün yoldaki ilk köprü olduğuna inanıyorum. Bu ilk köprüyü geçmemiz gerekecek. Kral Asa'nın Yeruşalim'de hazırlamış olduğu bu büyük toplantıda Tanrı'yı bütün yürekleriyle arayacaklarına dair söz verdiler. büyük küçük diyor 13-14. Ayetlerde. Kadın erkek kim İsrail'in Tanrısı Rabbe yönelmesi öldürülecekti. Yüksek sesle bağırarak, borazan ve boru çalarak Rabbin önünde ant içtiler. Bu sert bir şeydi ama halkın yüreğinden gelen bir karşılık vardı. Asa bu dönemde birçok reforma imza attı. Dostum, Rabbi bütün yüreğinizle ararsanız o kendisini size buldurtacaktır. Ruhsal uyanışa giden yolda geçilmesi gereken ilk köprünün Tanrı'nın sözünü bilmeden geçtiğini gördük. Bunu vurguluyorum sürekli olarak. Şimdi ruhsal ayrılık olan ikinci köprüye geliyoruz. Bu ayrılık sözcüğü imanlıların çevresinde en çok kötüye kullanılan sözcüklerden biridir. Kral Asa burada ruhsal ayrılığı uyguluyor. 16. ayette Kral Asa annesi Maka'nın kraliçeliğini elinden aldı diyor. Çünkü o tanrıça Aşera için iğrenç bir put yaptırmıştı. Asa bu iğrenç putu kesip parçaladıktan sonra Kidron Vadisi'nde yaktı. Bu gerçekten ilginç bir durumdur. Bizzat kendi annesi putperestlikle uğraşıyordu bu kralın. Yalnızca putperestlerin bir arkadaşı olmayıp bizzat putperest olduğuna dikkat edin. İşte bu nedenle Asa onu başkalarını etkilememesi için uzaklaştırdı. 17. ayette Kral Asa İsrail'den puta tapılan yerleri kaldırmadıysa da yaşamı boyunca yüreğini Rabbe adadı diyor. Asa bu yüksek yerleri kaldırabilirdi ama kaldırmadı nedense. Tanrı'yla kısmen yürüdü. Buna rağmen Tanrı onu kullandı. Tanrı ne kadar inayet doludur. Bakın buna rağmen Tanrı onu kullandı. Kendilerini ayrı gören ve hizmette başkalarının yöntemlerini kendilerininkinden farklı görenlerden usandım. Dostum bu ruhsal ayrılık değil ki. Ayrılık her bireyi düzeltmeye ve Tanrı'nın kullandığı kişileri kendi yolumuza çekmeye çalışmak değildir. Bu en dar anlamıyla bir çeşit sofuluktur. Bazılarının kendilerinden ayrılmaları gerektiğini düşünüyorum ki bu gerçek bir ayrılık olacaktır. Ruhsal bir uyanış istiyorsanız kendinizden başlayın. Önce Tanrı sözünü okumaya başlayın. Önce Tanrı'nın sözünü derin derin düşünmeye, araştırmaya başlayın. O sözü yiyin. O sözü düşünün. Evet, tekrar edeyim. Ruhsal bir uyanış istiyorsanız kendinizden başlayın. Bir odaya girmenizi, etrafınıza bir daire çizmenizi ve Rab ruhsal bir uyanışa başla ve bunu bu daire içerisinde başlat demenizi öneriyorum. Yani bu daire içinde olan benden başla. Şimdi 16. bölüme geldik. Asa'nın imandan sapması yer alıyor bu bölümde. Yahuda kralı Asa'nın krallığının 36. yılında İsrail kralı Başa Yahuda'ya saldırdı diyor 1. ayette. Asa'nın topraklarına giriş çıkışı engellemek amacıyla Ramah kentini güçlendirmeye başladı. Birkaç ayette Kuzey krallığından Yahuda'ya taşınanlar olduğunu, çünkü orada Asa'nın krallığı altında yaşayan ruhsal bir uyanışın var olduğunu okuduk. Başa halkının kendi krallığında kalmasını istiyordu ve onların Yahuda'ya taşınmasını istemiyordu. Bunun üzerine Asa, Rabbin tapınağının ve sarayın hazinelerindeki altın ve gümüşü çıkararak şu öneriyle birlikte Şam'da oturan Aram kralı Ben-Hadad'a gönderdi. Babamla baban arasında olduğu gibi seninle benim aramızda da bir antlaşma olsun. Sana gönderdiğim bu altınlara, gümüşlere karşılık sen de İsrail kralı Başa ile yaptığın antlaşmayı boz ki topraklarımdan askerlerini çeksin. 2-3. ayetler. İsrail, Asa ve Yahuda'ya düşman kesildi. Şimdi unutmayın, İsrail ve Yahuda bir halktır, kardeştirler. İşte insanın yüreğindeki bozukluk. Kardeşi kardeşe düşman yapıyor. Buna karşılık Asa ne yapıyor? Daha önce mütefiki olan Suriye kralı Baş'a döner. Ve bu neyi gösterdi? Tanrı'ya olan imanının eksikliğini. Kral Asa'nın önerisini kabul eden Ben-Hadad, ordu komutanlarını İsrail kentlerinin üzerine gönderdi. İyon'u, Dan'ı, Evel, Mayim'i, Naftali'nin bütün ambarlı kentlerini ele geçirdiler. 4. ayet. Suriye kralı yanıt verdi ve ordularını gönderdi. 5 ve 6. ayetlerde Paşa bunu duyunca Ramah'ın yapımını durdurup işe son verdi. Kral Asa bütün Yahudalıları çağırdı. Paşa'nın Ramah'ın yapımında kullandığı taşları kerestelere alıp götürdüler. Asa bunlarla Geva ve Mispa kentlerini onardı. Evet, Asa Kuşlular tarafından kuşatıldığında yapmış olduğu gibi Rabbin gücüne güvenmiyor. Bunun yerine ne yapıyor? İnsanlardan yardım istiyor. Rab'be güveneceği yerde insanlara ya da başka ülkelere başvuruyor. İşte bu yapılmaması gereken bir şeydi. O sırada kahin Hanini Yahuda kralı Asa'ya gelip şöyle dedi. Tanrın Rab'be güveneceğine Aram kralına güvendin. Bu yüzden Aram kralının ordusu elinden kurtuldu. Kuşlularla Luvlular çok sayıda savaş arabaları, atlılarıyla büyük bir ordu değil miydiler? Ama sen Rab'be güvendin, o da onları senin eline teslim etti. Rab'bin gözleri bütün yürekleriyle kendisine bağlı olanlara güç vermek için her yeri görür. Akılsızca davrandın. Bundan böyle hep savaş içerisinde olacaksın. 2. Tarihler 16-7-9 ayetler arası. Tanrı Asa'yı azarlamak için ona neden bir peygamber gönderdi? Tanrı Asa'yı neden yargılıyor? İmanının eksikliğinden dolayı. Bir taraftan Tanrı'ya iman ettiğini söylüyor, ona güvendiğini söylüyor ama öbür taraftan başka insanlardan yardım bekliyor. Rab'be sırtını dönüyor. Dostum, ruhsal uyanış için geçmemiz gereken üçüncü köprü yöntemlerse insana, kiliseye, sisteme ya da bir organizasyona güvenmeye değil, Tanrı'ya imandır. Evet, ruhsal uyanış için geçmemiz gereken üçüncü köprü de yöntemler değildir. O bu değildir. Onda bunda bu yetki vardır. Onlardan beni bereketlemesini istemem gerekir değildir. Hayır. Sadece ve sadece Tanrı'ya imandır. Ruhsal uyanış Tanrı'ya iman etmeyi gerektirir. Paşa iç savaşta Asa'ya karşı gelince Asa eski düşmanı Suriyeli Ben-Hadad'a döndü. Hanani ona Tanrı'nın onu kurtaracak her kanıta sahip olduğunu anımsattı. Tanrı onu Etiyopyalıların ve Lübimlerin elinden kurtarmıştı. Buna rağmen bu kriz anında Asa imanının eksikliğini gösterdi. Bizi kurtaran bir iman eylemi olmasına karşın yaşamın kurtulduğumuz zaman sona ermediğini anlamamız gerekir. İmanla aklanma, İsa Mesih'e iman ettiğimiz an kurtuluruz. Dostum, imanla yaşamalıyız. Elçi Paulos Romalı imanlılara şöyle yazdı. Ben müjdeden yani İncil'den utanmıyorum. Bu önce Yahudilerin sonra da Yahudi olmayanların olmak üzere İman eden herkesin kurtuluşu için Tanrı'nın gücüdür. Sonra da son derece ilginç bir ifade kullanır. Çünkü diyor, Tanrı'nın doğru saydığı, akladığı, doğrulukla donattığı müjdede açıklanır. Yazılmış olduğu gibi imanla aklanan, doğru sayılan insan yaşayacaktır. Romalılar 1:16-17 ayetler. Tanrı'nın insanı aklaması ne anlama gelir? Bu, İmanla kurtulduğumuz ve imanla yaşamamız gerektiği anlamına gelir. Hanani, Asa'ya Rabbin gözleri bütün yürekleriyle kendisine bağlı olanlara güç vermek için her yeri görür dedi. Evet, kahin Hanani bunu söylüyor. Bu, Tanrı'nın ona inanacak kadın ve erkekleri aradığı anlamına gelir. Sırası gelmişken sorayım. Tanrı'ya inanan o kişi olmak ister misiniz? Fanatik olmanız gerektiği değil. Tanrı'nın sözünün tanıklığına dayalı olarak ona inanabileceğinizi dile getirmek istiyorum. Tanrı'ya iman etmeden onu hoşnut etmenizin imkansız olduğunu biliyor musunuz? İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. İbraniler 11:6'da böyle diyor. İbranilerin yazarı bize büyük bir tanıklar kalabalığı ile çevrelendiğimizi yazar. Bundan dolayı biz de her yükten ve bizi kolayca kuşatan günahtan sıyrılarak önümüze konan yarışı sabırla koşalım der. İmanla kurtulmakla kalmayalım. Dostum, imanla da yaşayalım. Pek çok kişi imanlı olduğunu söyler ama agnostikler, yani bilinemezciler gibi de yaşarlar. Kral Asa kahine öfkelenip onu cezaevine attırdı. Çünkü söyledikleri onu kızdırmıştı. Halktan bazı kişilere de baskı yaptı diyor 2. Tarihler 16 ayet 10'da. Bu son derece şaşırtıcıdır. Asa azarı kabul etmeyecektir. Eleştiriyi kabul etmiyor. Neden? Çünkü inanmadı. Tanrı'ya dayalı gerçek imanı da yoktu. Tanrısız yaşamak bizim için ruhsal bir ölüm anlamına gelir. Dünyada Tanrı tarafından kullanılabilmemiz mümkün olmazdı. Şimdi Tanrı'nın Asa'yı hastalıkla vurduğunu göreceğiz. 12. ayette Asa krallığının 39. yılında ayaklarından hastalandı. Durumu çok ağırdı. Hastalığında Rab'be yöneleceğine hekimlere başvurdu. Tanrı onu ciddi bir hastalıkla vurdu. Hastalığı daha sonra kritik bir hal aldı. Doktorlara döndü. Ha, bunda yanlış olan bir şey yok. Yanlış anlamayın. Burada önemli olan nokta bütün bunlar olurken Tanrı'ya dönmemiş oluşudur. Bir imanlının hasta olduğunda doktora gitmesi gerekir. Bunun altını çizeyim. Ama aynı zamanda Tanrı'ya gitmesi de önemlidir. Sözde iman iyileştiricilerine değil, Tanrı'ya gitmesi gerekir. Sözüm ona kendisinde şifa armağanlar olduğunu söyleyen insanlar yalan konuşuyorlar kardeşim. Ben Ali olarak size bunu açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Bütün bu hizmet hayatımda 35 yılı geçiyor. Gerçekten de bu insanların, yani kendilerinde şifa armağanları olduğunu söyleyen insanların yalan konuştuklarını gördüm. Onların hayatlarını birebir izledim. Yıllarca gördüm. Yalan konuşuyorlar. Çünkü insanlarda böyle bir yetki yoktur. Gideceğimiz tek kişi Tanrı'nın kendisidir. Hastalandığınız zaman yapmanız gereken iki şey vardır. Birincisi doktora gidin ve ikincisi de Tanrı'ya. Doktora ve Tanrı'ya gidin. Tanrı'yı çağırın. Yeni Antlaşma'nın muhtemelen en pratik olan yazarı, İçinizden biri hasta mı? İmanlılar topluluğunun ihtiyarlarını çağırsın, Rabbin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinlerdir. Burada iki şeyin yapılması gerektiğini söyledi. İlki dua, Tanrı'ya dönme, Rabbin adını çağırma. İkincisi ise hastayı yağla kutsamaydı. Şimdi bu törensel bir eylem ya da dini bir eylem değildi. Tıbbi bir işlemdi. Rabbi çağırmaları ve doktoru çağırmaları gerektiğini söylüyordu. Pratik bir yoldu ve yapılması gereken en iyi yoldur. Doktoru çağıran Asa'nın sorunu Rabbi çağırmamasından kaynaklanıyordu. Ruhsal uyanışı yaşamış birinin şimdi Tanrı'yla yürümediğini ve imanla yaşamadığını görmek çok şaşırtıcı ve ciddi üzücü bir şeydir. Dostum, imanla yaşamak Tanrı'ya iman etmek demektir. Bu sorunlarımızı ve zorluklarımızı Rab'be götürmemiz ve onları ona havale etmemiz anlamına gelir. Onun bize verdiği herhangi bir yanıtı kabul eden imandır. Çünkü o bizim dualarımızı kendine göre işitir ve yanıtlar. Bizim istediğimiz şekilde yanıt vermeyebilir ama kendi isteğine göre yanıt verecektir. Bir şeyden emin olabilirsiniz. Ona durumunuzu havale ederseniz onun isteği içinde olursunuz. Tanrı'nın isteği içindeyseniz alabileceğiniz en iyi yanıtı almış olursunuz. Asa krallığının 41. yılında ölüp atalarına kavuştu. Onu özel olarak hazırlanmış, güzel kokulu çeşit çeşit baharat dolu bir tabuta yatırarak Davut'un kentinde kendisi için yaptırdığı mezara gömdüler. Onuruna çok büyük bir ateş yaktılar. 2. Tarihler 16, 13, 14. ayetler. Onun için pek çok tütsü kandil yaktılar. Asa'nın krallığı sırasında Yahuda bir nebze de olsa ruhsal bir uyanış yaşadı. Tanrı ile kısmen de olsa yürüdü. Buna rağmen Tanrı onu kullandı. Ramah kentini güçlendirmeye başladı. Birkaç ayette Kuzey Krallığından Yahuda'ya taşınanlar olduğunu, çünkü orada Asa'nın krallığı altında yaşanan ruhsal bir uyanışın var olduğunu okuduk. Baasha halkının kendi krallığında kalmasını istiyordu ve onların Yahuda'ya taşınmasını istemiyordu. 2-3. ayetlerde bunun üzerine Asa, Rabbin tapınağının ve sarayın hazinelerindeki altın ve gümüşü çıkararak şu öneriyle birlikte Şam'da oturan Aram kralı Ben-Hadad'a gönderdi. Babamla baban arasında olduğu gibi seninle benim aramızda da bir antlaşma olsun dedi. Sana gönderdiğim bu altınlara, gümüşlere karşılık sen de İsrail kralı Başa ile yaptığın antlaşmayı boz ki topraklarımdan askerlerini çeksin. İsrail, Asa ve Yahuda'ya düşman kesildi. Buna karşılık Asa ne yapar? Daha önce mütefiki olan Suriye kralı Baş'a döner. Ve bu neyi gösteriyor? Tanrı'ya olan imanının eksikliğini gösterdi.